Ayrım 41.
İkinci Dünya Savaşı'na ait gizli belgeler, Cüneyt Arca Yürek, Hürriyet 7-11-1972, A.K. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, İstanbul Basınevi 1974, 2. cilt, sayfa 1472. Vasiyet niteliğinde önermelerde bulunuyordu. Ancak önermeleri dikkate alınmıyor ve sanki o gün bekleniyormuşçasına ölümünden birkaç ay sonra onun vermemek için yaşamı boyunca mücadele ettiği ulusal ödünler batılı büyük devletlere kolayca veriliyordu. Batıya bağlanmanın siyasi ve ekonomik etkileri çok çabuk ortaya çıktı ve batılılar 15 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'nin alacağı kararlara karışmaya başladılar. Karışmasalar bile Türk yöneticiler başta İnönü olmak üzere kararlarını dışarıdaki gelişmelere göre veriyordu. Örneğin 11 Kasım 1942'de çıkarılan ve savaş yılları içindeki yoksulluklar nedeniyle zor durumda olan devlet bütçesini oldukça rahatlatan varlık vergisi, İngiltere'nin ve özellikle de ABD'nin isteği üzerine 17 Eylül 1943'te kaldırıldı. Türkiye'de çok partili düzene geçişte dış etkenler, Dr. Necdet Ekinci, Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1997, sayfa 231-232. Savaşta Almanya'nın üstün olduğu dönemlerde desteklenen Türkçü ve Turancı akımlar savaşın müttefikler yararına gelişmesi üzerine sert önlemlerle baskı altına alındı, önderleri tutuklandı. ABD ve İngiltere'nin 14 Nisan 1944'teki isteği üzerine Türkiye için önemli bir gelir kaynağı olmasına karşın Almanya'ya yapılan krom satışı durduruldu. AGE sayfa 242. 4-11 Şubat 1945'te yapılan ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin katıldığı Yalta Konferansı'nda kurulacak olan Birleşmiş Milletler Örgütü'ne katılmak için Almanya ve Japonya'ya en geç 1 Mart'a kadar savaş ilan etmenin şart koşulması üzerine Türkiye 23 Şubat'ta bu iki devlete savaş ilan etti. Başbakan Şükrü Saraçoğlu mecliste yaptığı konuşmada 50 milyon insanın öldüğü emperyalist paylaşım savaşından yengiyle çıkan ülkeler için demokrat tanımını kullanarak şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ilk tehlike dakikalarından itibaren sözünü, silahını ve kalbini demokrat milletlerin yanına koydu. Bugün bir adım daha atarak Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ederek yazarın notu, insanlığı, medeniyeti, hürriyeti, istiklali, demokrasiyi kurtarmak ve savaş suçlularını şiddetle cezalandırmak isteyenlerin arasına katılmak istiyoruz. AGE sayfa 255. Saraçoğlu'nun Atatürk dönemi politikaları ile temelden çelişen bu sözleri söylediği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen savaş kararından yalnızca bir gün sonra 24 Şubat 1945'te ABD ile ödünç verme kiralama anlaşması imzalandı. AGE sayfa 256. Bu anlaşma Türkiye'yi yarı sömürge haline getirecek olan ve sayısını yöneticilerin bile bilmediği anlaşmalar dizisinin ilkiydi. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne 1932'de özel çağrı ile katılmıştı. Ancak Milletler Cemiyeti'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yeni biçimi olan Birleşmiş Milletler'e katılabilmek için özel çaba harcandı ve kendisinden istenen her şeyi eksiksiz yerine getirdi. Birleşmiş Milletler'in anayasasını onaylamak için 25 Nisan 1945'te San Francisco'da yapılan konferansa katılabilmek için Türkiye'den siyasi düzenini değiştirmesi ve demokratik bir rejime geçmesi istendi. Bu istek, konferansa katılmanın Türkiye için koşulu haline getirildi. Terakkiperver Cumhuriyet ve Serbest Fırka deneyimlerinin olumsuz sonuçları ortada dururken ve ülke koşulları henüz böyle bir değişime hazır değilken istekler kabul edildi. Bu kabul, sonu siyasal karmaşa olan trajikomik bir demokrasi denemesi ortaya çıkardı. Sovyetler Birliği ve Çin, söylenen anlamda demokratik değillerken ve tek partiyle yönetilirlerken onlar yalnızca Birleşmiş Milletler'de değil, bu örgütün en üst birimi olan Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı. Türkiye ise önceki uygulamaların olumsuz sonuçları ortada dururken ve hiçbir hazırlık yapmadan siyasi rejimini değiştirdi ve örneği olmayan garip birçok partili rejime geçti. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmek nedenli temelden yoksun göstermelik bir girişimse, Birleşmiş Milletler'e girmek için yapılan siyasi düzen değişikliği de o denli göstermelikti. Ancak bunun Türkiye'nin geleceği için önemli, olumsuz sonuçları olacaktı. Türkiye'den istenen seçime dayalı parlamenterizm bir demokrasi girişimi değil, Türk yönetim sisteminde bozulma yaratacak bir bağımlılaştırma eylemiydi. Dernek ya da parti kurmada göstermelik serbestlikler getiriliyor, ancak denetim dışında kurulan dernek ve partilere, özellikle ABD ile ilişkiler geliştikten sonra ulusal bağımsızlıktan yana dernek ve partilere yoğun baskı uygulanıyordu. Almanlarla uzaklaşılan dönemde Türkçü ve Turancılara gösterilen davranışın benzeri Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaştıktan sonra devrimci ve sosyalistlere gösteriliyordu. Hangi ideolojik yapıda olursa olsun ülke bağımsızlığını ve ulusal kalkınmayı savunan hiçbir düşünce ve örgüt yaşatılmıyordu. Bu tutum yerleşik bir politika haline getirilmişti. İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış isteğe bağlı olarak giriştiği çok partili demokrasiye geçişin sayısız olumsuz sonucu olmuştur. Ülke koşullarına uygun düşmeyen ve aceleyle gerçekleştirilen siyasi değişim, 1938'e dek doğal gelişim çizgisine oturmuş olan siyasi işleyişi önce bozmuş, daha sonra kazanımlarını ortadan kaldırmıştır. Yapılanlar, Türk toplumunun bağımsız yaşama geleneklerine, ekonomik sosyal gereksinimlerine ve gelecek yönelişlerine uygun düşmüyordu. Yapılanlar da Batı temel ölçü alındığı için her şey göstermelik, yapay ve topluma yabancıydı. Bu nedenle de baskıya ve yozlaşmaya dayanıyordu. Sınıf esasına göre örgütlenme yasağı kaldırılmış ve sözde bir özgürlük ortamı yaratılmıştı. Ancak gerçekte kurulan dernek ya da parti hükümetin denetimi altında kurulmamışsa derhal kavuşturmaya uğruyor ve kapatılıyordu. Ancak örneğin sayıları o gün için az da olsa gelecekte artacak olan işçi kitlesini sendikalaştırmak için olağanüstü çaba harcanıyordu. İsmet Bozdağ'ın bu konuda aktardıkları son derece ilginçtir. Amerikalılarla ilişkilerin oldukça geliştiği o dönemde sendikaların nasıl kurulduğunu Bozdağ şöyle anlatmaktadır. Hepimiz sanıyorduk ki işçiler kendileri için gökten düşmüş bir ziyafet sofrası demek olan sendikalılaşma hakkını kullanmak için birbirleriyle yarışacaklar. Garabete bakın ki hiç de öyle olmadı. Tersine politikacılar işçilerin peşine düşüp yalvar yakar sendika kurmanın yolunu tutmuşlardı. Kimse sendika kurmaya ve patronla hesaplaşmaya yanaşmıyordu. İstanbul'da ilk sendikalar kimi işçilerin cebine usulca konan rüşvetlerle başarılmıştır. CHP sendika kuramamış görünmemek için işçilere para veriyor, sendika yeri kiralarını ödüyor, tabelalarını yazdırıp astırıyor, sendika yöneticilerine diş kirası veriyordu. AGE sayfa 316. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD önderliğinde kurulmakta olan yeni dünya düzenine teslim olurcasına katıldı. Uluslararası anlaşmaların tümüne hemen hiç incelemeden imza attı. Siyasi ödünler kısa bir süre içinde ekonomiden eğitime, askeri alandan kültüre ve sosyal güvenlikten hukuka dek genişledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı ödünler süreci 1950'ye gelindiğinde büyük oranda tamamlanmış, ileri bir aşamaya ulaşmıştı. Düşünsel ve örgütsel yapı olarak CHP'den farklı nitelikte olmayan Demokrat Parti, 1950'de iktidara geldiğinde dış ilişkiler bakımından tamamlanmış bir süreçle karşılaşmıştı. DP, siyasi istekleriyle tümüyle örtüşen bu süreci daha da geliştirmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir tehdit durumunda ve çağrı üzerine Türkiye'ye askeri müdahalede bulunma yetkisini verme noktasına kadar vardırmıştı. Menderes'in dramı, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, İstanbul 1969, sayfa 331 ve Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye, Siyasi Tarih 1950-1960, Mete Tuncay, Cem Tarih Yayınları 4. basım 1995, sayfa 185. Demokrat Parti'nin içtenlikle katıldığı batıya bağlanma politikasının temelleri esas olarak CHP döneminde atılmış ve bu tutum partileri de aşarak yerleşik bir devlet politikası haline getirilmişti. İsmet İnönü bu gerçeği daha sonra açıkça dile getirecek ve kamuoyuna açıklayacaktır. 6 Mayıs 1960'ta yabancı gazetelere yaptığı açıklamada şunları söylemiştir. Dış siyaset için söyleyeceklerim çok basittir. Batı demokrasileri ile aynı cephede bulunuyoruz. Bu anlayış milletçe kabul edilmiştir. Ve hangi parti iktidara geçerse geçsin bu devam edecektir. İkinci adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 4. baskı, İstanbul 1983 3. cilt sayfa 417. 1939 imtiyazları, üçlü ittifak ve Birleşmiş Milletler için verilen ödünlerden ayrı olarak CHP döneminde büyük çoğunluğu ABD ile olmak üzere birçok anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan bazıları şunlardır. Karşılıklı Yardım Anlaşması 1945, Kredi Anlaşması 1946, Borçların Tasfiyesi Anlaşması 1946, Kahire Anlaşması'na Ek Anlaşma 1946, Dünya Bankası'na Üyelik Anlaşması 1947, IMF'ye Katılım Anlaşması 1947, Truman Doktrini 1947, Askeri Yardım Anlaşması 1947, Marshall Planı 1948, Eğitim ile ilgili anlaşma 1949, NATO üyeliği için başvurma 1949. Bozkır'dan doğan uygarlık, köy enstitüleri, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaası 2001, 2. cilt sayfa 510. İkili ya da çoklu anlaşmalar Türkiye açısından en ağır sonuçları eğitim ve ekonomi alanında verdi. Birlik ilkesi bozulan eğitim kısa bir süre içinde milli niteliğini yitirdi. Ya İngilizce kaynaklı batıcılığa ya da Arapça kaynaklı dinciliğe kaydı. Ekonomik karar ve ilişkiler tümüyle dışarıda belirlenir duruma geldi. Devletçilik ortadan kaldırıldı. Devlet işletmeleri montaja dayalı yabancı yatırımlarına yardımcı duruma geldi. ABD petrol şirketlerine yakınlığıyla tanınan ve varsıl bir iş adamı olan M.W. Thornburg'a hazırlatılan ve Türkiye bir ekonomik değerlendirme adını taşıyan rapora uygun olarak ağır sanayi yatırımlarından vazgeçildi, tüketime yönelik ara mallar üretimine yönelindi. Thornburg raporunda şunları söyleniyordu. Türkiye, Amerikan çıkarlarının büyük önem taşıdığı bir yerde bulunmaktadır. Eğer Türkiye önerilerimizi kabul edip bizden yardım isterse, o zaman yalnız sermayemizin değil, hizmetlerimizin, geleneklerimizin ve ideallerimizin yatırımını da yapabileceğimiz ve elden gitmesine asla izin vermeyeceğimiz bir yatırım alanı elde etmiş olacağız. AGE sayfa 501. Batı ile bütünleşme, Kemalizmi yatsıma ve yok oluş. 1945-1980. 10-11 Mayıs 1946'daki ikinci olağanüstü ve 17 Kasım 3 Aralık 1947'deki 7. olağan kurultaylar, ülke dışındaki gelişmelere uyum için yapılan ve yapılmakta olan değişikliklere hukuki zemin hazırlamak için toplandı. Sonradan yasalaştırılan tüzük ve program değişiklikleri, belirgin biçimde dışarıdan gelen istekleri karşılamaya, yabancılara, özellikle de Amerikalılara hoş görünmeye dayanıyordu. Parti programının seçim biçimini belirleyen 4. maddesi kaldırılmış, 1876'dan beri 70 yıldır yürürlükte olan 2 dereceli seçim biçimi hiçbir ön çalışma yapılmadan birdenbire değiştirilmişti. Sınıf esasına göre dernek kurmayı yasaklayan 22. madde iptal edilmiş, kağıt üzerinde kalan bir serbestlik getirilmiştir. Değişmez genel başkanlık, yine kağıt üzerinde değişebilir hale getirilmiş, parti içindeki bağımsız grup kaldırılmıştı. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 575. Sıra dışı bir acelelikle bir yıl içinde yapılan değişiklikler en büyük zararı devletçilik ilkesine vermişti. Devlet yatırımları sınırlanmış, devletçilik anlayışı terk edilmişti. Toprak reformu amacıyla çıkarılan çiftçiyi topraklandırma yasası uygulanmadan bir kenara itilmiş, köy enstitüleri önce amacından saptırılmış, daha sonra tasfiye edilmiştir. İmam Hatip okulları, Kur'an kursları açılmış, ilkokullara din dersi koyulmuştur. Büyük Larus Gelişim Yayınları 4. cilt sayfa 2507. 7. kurultayda o dönemde Amerika'da çok yaygın olan anti-komünist yükselişe uygun öyle öneriler yapıldı ki bunlar ABD'ye aydın düşmanı olarak ünlenen tutucu senatör McCarthy'nin görüşlerinin aynısıydı. CHP kurultayında yapılan önerilerde komünistlerin bütün kamu ve özel kuruluşlardan ama özellikle de devlet kuruluşlarından tasfiye edilmesi isteniyordu. CHP'nin soy ağacı Rahmi Kumaş, Çağdaş Yayınları 1999, sayfa 51. Köy enstitülerinin kurulmasını istekle desteklemiş olan İsmet İnönü'nün bu okulların ortadan kaldırılmasını neden kabul ettiği ve İmam Hatip okul ve kurslarının açılmasına bu denli kolay nasıl izin verdiği şimdiye dek bolca tartışılmış bir konudur. Ancak bu soruya tutarlı ve açık bir yanıtın verildiği pek söylenemez. Oysa milli eğitimi bugünkü acıklı durumuna getiren bu konuya net biçimde yanıt verilmesi gerekir. Türk Milli Eğitimi'nin 1949'da imzalanan bir ikili anlaşmayla başkanlığını ABD Büyükelçisi'nin yaptığı bir komisyonun etkisine girmesi, eğitimde birliğin bozulmasının, köy enstitülerinin kapatılmasının nedenlerini ve imam hatiplerin nereden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Pek çok insanımız bu tür uygulamaları politikacıların oy amacıyla verdiği ödünler olarak gördü. Oysa bu tür uygulamalar söylendiği gibi yerel politikacıların halkın inançlarına göre davranması değil, siyaset ya da devletin başına geçen yetkililerin dışarıdan aldıkları istekleri yerine getirmeleriydi. İç değil bir dış sorundu. Türk toplumlarında dine bağlı siyasal düzen, şeriat, tarihin hiçbir döneminde tam olarak gerçekleşmemişti. Yapılanlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilen küresel politikanın Türkiye'ye ve Türk milli eğitimine yansıyan uygulamalarıydı. Durumu ortaya koyan en çarpıcı açıklamaları, uygulamaların en üstteki sorumlusu olarak İsmet İnönü yapmıştır. İnönü, günlük notlarından oluşan defterler adlı kitapta, yabancıların imam hatip açtırmada çok ısrarlı olduklarını ve buralardan mezun olanların harp okullarına alınmasını istediklerini açıklar. İlişkilerin ve isteklerin niteliği konusunda aydınlatıcı olan bu açıklamada İnönü aynısıyla şunları yazar. Yabancılar, Amerikalılar diye okumalısınız yazarın notu. İmam Hatip mezunlarını Harbiye'ye almamızı söylediler. Bunu Sultan Abdülhamit ordusuna dönüş sayarım. Oldu bitti, yaptırmayacağız. ABD ziyareti ve İnönü, Profesör Türkkaya Ataöv, Cumhuriyet 30.12.2003. İsmet İnönü, İmam Hatip mezunlarını Harbiye'ye aldırmadı ama Cumhurbaşkanlığı döneminde birçok İmam Hatip okulu ve kursu açtırdı. Ondan sonraki CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, yabancıların bu isteğini yerine getirdi ve İmam Hatip mezunlarının Harbiye'ye alınmasını meclisten geçirdi. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vetosu nedeniyle bu girişim yasalaşmadı. Bu gelişmelere bakınca bugün Büyük Orta Doğu Projesi ve ılımlı İslam olarak ileri sürülen görüşlerin 1945'lerde saptanıp uygulamaya sokulduğu anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi 1945-1950 arasında yaptığı 2. olağanüstü ve 7. olağan büyük kurultayla kurulmasına izin vermek zorunda kaldığı Demokrat Parti ile devrimlerden ödün verme yarışına giren bir parti haline geldi. Verdiği ödünler birçok konuda rakibi olan DP'nin isteklerini bile aşıyordu. Dayandığı kitlesel taban farklı olmayan bu iki parti ideolojik ve örgütsel olarak birbirine çok yakındı. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 4. Cilt, sayfa 2507. Bu yakınlığı Adnan Menderes şu sözlerle dile getirecektir. Denilebilir ki iki halk partisi vardır. Birisi 1945'ten önce olanı, diğeri ondan sonra vücut bulmaya çalışlayanı. Bu iki parti aynı ismi taşısa da birbirine akla kara kadar terstir, iki ayrı fikir ve felsefe temeline dayanır. Halk Partisi bir fikir ve ilke partisi olmaktan çok iktidarı korumak kaygısıyla her türlü fikir ve ilkeden ödün veren bir kurumdur. Verdiği ödünler bunu kanıtlamıyor mu? Uzağa gitmeye ne hacet? Demokrat Parti kurulmadan önceki Halk Partisi programıyla Demokrat Parti kurulduktan sonra değişime uğrayan Halk Partisi programına bakmak bu gerçekleri görmek için yeterlidir. Bozkır'dan Doğan Uygarlık, Köy Enstitüleri, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık 2001 2. cilt, sayfa 503-504. Değişime uğrayan CHP programı ile LP programı arasındaki benzerliği dile getiren bir başka insan, Şevket Süreyya Aydemir'dir. Aydemir, Menderes'in Dramı adlı yapıtında iki parti arasındaki devletçilik anlayışı konusundaki farklılıkları incelerken şu yargıya varır. Demokrat Parti programındaki görüş, Halk Partisi'nin devletçilik görüşüyle karşılaştırılınca, Demokrat Parti'nin daha devletçi sayılması pekala mümkündür. Altı okun diğer beş ilkesini de aynı biçimde karşılaştırabiliriz. Ve görürüz ki Demokrat Parti, Halk Partisi'nden yalnız kadrosunu değil, programını da aktarmıştır. Menderes'in Dramı, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, İstanbul 1969, sayfa 165. CHP, 14 Mayıs 1950'de yapılan genel seçimleri yitirdi ve bir daha tek başına iktidara gelemedi. 1950-1980 arasındaki 30 yıllık süreç, halktan koparak topluma yabancılaşmanın, Atatürk'ün adını kullanarak devrim ilkelerinden geri dönüşün ve dışarıya bağlamanın tarihi gibidir. 12 Eylül 1980'de eylemsel olarak kapatıldığında Kurtuluş Savaşı'nı veren Müdafaa-i Hukuk Hareketi'nin devrimci mirası üzerine kurulmuş olan Halk Fırkası, halkın gözünde duygu ve düşünce olarak zaten yok olmuştu.